Merhaba. Bugün sizin için hazırladığımız incelemede oldukça ilgi çekici bir konuya dalıyoruz. Yapay zeka yoldaşları. Yani size hem arkadaşlık hem de bir çeşit terapi sunmayı vaat eden uygulamalar. Düşünsenize hep yanınızda sizi dinleyen bir dost. Kulağa başta müthiş geliyor, değil mi? Ama işte elimizdeki kaynak da tam bu noktaya parmak basıyor. Yani bu kolaylıkların yanında bazı potansiyel riskler ve etik sorular var. Amacımızsa bu ikilemleri biraz daha açmak, anlamanıza yardımcı olmak. Yani bu hepsi bir arada dijital yoldaşlar neden bazı endişe çanlarını çaldırıyor?
Şöyle başlayalım isterseniz. İlk ve belki de en temel mesele profesyonel sınırların ihlali. Biliyorsunuz normalde insan terapistler danışanlarıyla aralarına bilinçli bir mesafe koyar. Bu niye önemli? Objektif kalabilmek için. Sağlıklı bir ilişki için yani. Ama bu yapay zeka uygulamaları tam tersini yapıyor. Hem en yakın arkadaşınız, hem sırdaşınız, hem de akıl hocanız olmaya çalışıyor. Hepsini bir arada sunuyor.
Anladım. Yani terapideki o kritik mesafe kuralı burada adeta yok sayılıyor. Bu da analizde de denildiği gibi etik açıdan biraz sorunlu bir durum yaratıyor. Peki bu sınır ihlalinin dışında yapay zekanın anlama yeteneği konusunda ne gibi sıkıntılar var?
İşte orası işin daha da hassaslaştığı nokta aslında. Bu yapay zekaların hani gerçek anlamda bir etik pusulası yok. Ya da insan duygularını öyle derinlemesine anlama gibi bir yetenekleri de yok. Yaptıkları şey temelde ne? Devasa veri setlerinden öğrendikleri kalıpları kullanarak empatiyi taklit etmek. Yani siz çok kişisel, hassas bir şey paylaştığınızda bu onlarda önceden programlanmış bir şefkatli arkadaş tepkisini tetikliyor sadece. Bu da ne demek? Sağlam bir temele dayanmayan, potansiyel olarak yanıltıcı bir etkileşim demek. Çünkü yapay zeka aslında sizi anlamıyor. Sadece veri analizine göre en uygun görünen yanıtı veriyor. Bu da
Yani sofistike bir simülasyon aslında. Gerçek bir duygusal derinlik yok.
kesinlikle, aynen öyle. Bir simülasyonla karşı karşıyayız. Bu da özellikle duygusal olarak kırılgansanız farkında olmadan manipülatif bile olabilir.
Bu ayrım çok önemli, simülasyon ve gerçek anlayış. Peki, madem bu kadar bariz riskler var, şirketler neden arkadaşlık ve terapiyi tek bir üründe birleştirmek için bu kadar hevesli? Bu modelin çekiciliği nerede yatıyor?
Ya aslında analiz de bunu işaret ediyor. Cevap büyük ölçüde ekonomik. Yani arkadaşlık ve terapiyi bir araya getirmek, kullanıcıların uygulamayla daha çok vakit geçirmesini sağlıyor, daha derin bir bağ kurmasını sağlıyor. Bu da neyi artırıyor? Etkileşimi, kullanıcı bağlılığını ve tabii ki şirketin kârını. Siz ne kadar çok şey paylaşırsanız, uygulama o kadar yapışkan oluyor ve şirket için o kadar değerli veri üretiyor.
Anlıyorum. Daha fazla etkileşim, daha fazla veri demek. Bu da potansiyel olarak daha fazla gelir anlamına geliyor. Bu da bizi doğrudan mahremiyet konusuna getiriyor tabii. Paylaştığımız o en özel sırlarımız, korkularımız, umutlarımız, bu verilere ne oluyor peki?
İşte tam olarak en kritik noktalardan biri de bu. Kaynakta da altı çizilen ciddi bir endişe burada yatıyor. Bu son derece kişisel mahrem verileriniz şirketler tarafından incelenebiliyor, analiz edilebiliyor, potansiyel olarak süresiz saklanabiliyor ve daha da kötüsü gelecekteki yapay zeka modellerini eğitmek için kullanılabiliyor.
Yani o size destek olur gibi görünen dijital sırdaşınız, aynı zamanda kişisel verilerinizi toplayan bir madenciye dönüşüyor, öyle mi?
Aynen öyle. Mahremiyetin bedeli burada gerçekten ağırlaşabiliyor.
Özetlersek, tablo aslında oldukça net görünüyor. Bir yanda kolay erişim, sürekli destek ve arkadaşlık vaadi var. Cazip bir teklif ama diğer yanda etik olmayan sınırlar, sahte bir empati riski ve ciddi mahremiyet ihlali potansiyeli duruyor.
Evet, durum bu. Ve tüm bu tartışmalar ışığında belki de kendimize sormamız gereken daha temel, daha derin bir soru ortaya çıkıyor. Yani veri gizliliğini bir kenara koysak bile gerçek bir anlayışa ya da etik bir temele sahip olmayan bu yapay zekalara duygusal olarak giderek daha fazla yaslandığımızda bunun bizim gerçek insanlarla kurduğumuz bağlara etkisi ne olur? Ya da ihtiyaç duyduğumuzda profesyonel yardım arama becerimize.
Evet.
Bu simüle edilmiş yakınlık, gerçek insani ilişkilerin veya profesyonel desteğin yerini tutabilir mi? Yoksa zamanla onları zayıflatır mı? Bu üzerinde düşünmeye değer bir nokta gerçekten.
Kesinlikle. İşte bu üzerine kafa yormamız gereken önemli bir soru. Bu detaylı incelemede bize katıldığınız için çok teşekkürler.